Ayakkabıcı ve Şeytan. Ayakkabıcı Fyodor Nilov, karısı sıcak fırının yanında mışıl mışıl uyurken gece boyunca çalışmıştı. Canı sokağa çıkıp biraz dolaşmak istese de bir müşterisinin ısmarladığı işi bitirmek zorundaydı. Üstelik adam çizmelerini zamanda teslim etmesi konusunda Nilov ustayı adam akıllı paylaşmıştı. Fyodor çalışırken bir yandan da başkaları yataklarında keyif çatarken sen oturup çalış. Çalış babam çalış diye söylenip duruyordu. Bastıran uykusuna karşı koymak için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Yine homurdanarak oh ne güzel müşterilerine eğlenip dursun sen de böyle çizme dikmek zorunda kal. Bu haksızlık diye kendi kendine kızıyordu. Belki kendisi yoksul olduğu için müşterilerini hiç sevmezdi. Hele bu çizmelerin sahibi olan adamdan hiç mi hiç hoşlanmamıştı. Yüzü hiç gülmeyen bu adamın ne iş yaptığı da tam olarak belli değildi. Fyodor 2 hafta önce ayaklarının ölçüsünü almak için adamın Kolokolnaya sokağındaki evine gittiğinde onu odanın ortasına oturmuş, havanda bir şeyler döverken görmüştü. Fyodor daha ne olup bittiğini anlayamadan adamın havanda dövdüğü nesne her neyse birden gürültüyle patlayınca ortalığı kükürt taneciklerine benzer bir duman kaplamıştı. Evine dönerken hala hapşırmakta olan Fyodor, Tanrı'dan korkan biri asla bu işlerle uğraşmaz diye söyleniyordu. Fyodor başını elleri arasında alıp derin düşüncelere daldı. Yoksulluğunu ve içinde bulunduğu zavallı yaşamını düşündü. Sonra gözlerinin önünde zengin insanlar, gösterişli konaklar, şişkin cüzdanların içindeki paralar belirdi. Bu zenginlerin birden yoksullaşıp mal ve mülklerinin yok olduğunu, kendisinin ise birden zenginleşerek diğer ayakkabı ustalarının karşısında gururla boy gösterdiğini düşledi. Bu düşlerin içinde öyle kaybolmuştu ki çizmeleri götürmeyi neredeyse unutmuştu. Artık çizmeler hazır. Onları hemen sahibine teslim etmeliyim dedi. Sokağa çıktığında sert kar taneleri yüzüne vurdu. Soğuk ve kirli hava boğazını yaktı. Zenginler ellerinde satın aldıkları eşyalarla gelip geçiyor. Yolda rastladığı öğrenciler, subaylar kendisini aşağıladıkça yüreği burkuluyor, ağlamamak için yutkunuyordu. Bir anda kendisi gibi bir ayakkabıcı olan Varşovalı Kuzma Lebed'i karşısında buldu. Lebed gururla, "Sen böyle sefalet içinde yaşarken ben zengin bir hanımefendiyle evlenip patron oldum." diyerek böbürlendi. Bu duruma dayanamayıp Lebed'in üzerine yürüyen Fyodor adamı müşterisinin evinin önüne kadar kovaladı. Ah, onu bir eline geçirseydi. O zaman ona iyi bir dayak çekerek haddini bildirecekti. Fyodor kovalamaktan vazgeçip müşterisinin evine yollandı. Merdivenleri çıkıp girdiğinde adam yine havanda bir şeyler dövmekle meşguldü. Onu gördüğüne pek sevinmediği halinden belliydi. Fyodor, "Beyefendi, çizmeleriniz hazır. Onları teslim etmek için geldim." dedi. Adam ayağa kalkıp yeni çizmeleri denemek istedi. Ona yardım etmek için yere diz çöken Fyodor ayakkabıyı çıkarır çıkarmaz korkuyla irkilerek geriye çekildi. Adamın ayaklarının yerinde bir çift keçi ayağı vardı. Gördükleri karşısında dehşete düşen ayakkabıcının aklına gelen ilk şey hemen oradan kaçmak oldu. Ama sonra bildiği birkaç duayı mırıldanarak tüm cesaretini topladı. Kim bilir? Belki de bu karşılaşmanın ona bir yararı dokunabilirdi. Şaşılacak şey, bir de şeytanın en sefil yaratık olduğunu söylerler. Bence o üstün zekalı bir varlık. Görünüşe aldırmamak gerek. Toynaklar ve kuyruk kimseyi alçaltmaz. Şeytanın aklı olduğuna inanırım, diye dal kavukça konuştu. Bu dal kavukluk karşısında yüzü yumuşayan adam, sözlerin beni çok sevindirdi. Bunun ödülünü alman gerek. Ne dilersen dile benden dedi. Beklediği fırsat ayakkabıcının ayağına gelmişti. Zenginlere duyduğu özentiden, para sıkıntısından ve yoksulluğundan uzun uzun söz ederek bütün içini döktü. Ama şeytan onun sözünü kesti. Uzun etme de bana ne istediğini söyle. İsteklerinin hepsini yerine getireceğim. Fyodor hürmetkar bir tavırla, "Saygıdeğer Şeytan Hazretleri, Tek dileğim zengin olmaktır dedi. Şeytan, pekala, bu çok kolay. Ama bunun için bir şartım var. Seni zengin edeceğim ve sen de karşılığında bana ruhunu satacaksın. Sabaha kadar düşün ve şu kağıdı imzalayıp bana ver dedi. Fyodor nazik bir ses tonuyla, ama siz benden peşin para istiyorsunuz. Oysa ben çizmelerinizi yaparken sizden peşin para istemedim dedi. Şeytan, tamam kabul ediyorum demek zorunda kaldı. O anda havandaki nesne birden patlayıverdi. Ortalığı parlak bir alev kapladı. Her taraf dumana boğuldu. Duman dağıldığında Fyodor'un üzerinde zengin giysileri vardı. Ve son derece pahalı döşenmiş bir salonda oturuyordu. Ona hizmet eden uşaklar önünde yerlere kadar eğilmişlerdi. Beyefendi, yemek hazır, afiyet olsun. Fyodor, birbiri ardına masaya getirilen lezzetli yemeklerden yedikçe yiyor ve tıka basa yediği halde nasıl olup da hala çatlamadığına şaşıyordu. Şeytan karşısında belirip sordu. Fyodor Pantileiç, nasıl? Hayatınızdan hoşnut musunuz? Ama yemekten başını kaldıramayan Fyodor onu aldırmadı. O sırada kendi ayaklarındaki çizmeler dikkatini çekti. Bu çizmeleri kim yaptı diye bağırdı. Uşaklardan biri Kuzma Lebetkin diye yanıtladı. Fyodor, çabuk o beceriksizi buraya çağırın diye bağırdı. Çok geçmeden Kuzma Lebetkin huzuruna çıkarıldı. Beni emretmişsiniz efendim diyen ayakkabıcı eğilip selam verdi. Fyodor, çizmelerimi çok kötü dikmişsin. Defol karşımdan diye ona çıkıştı. Ama birden eski durumunu hatırlayınca kalbi burkuluverdi. Müşterileri de eskiden kendisine böyle davranıyorlardı. Şimdi de o başkalarına aynısını yapıyordu. Zenginlik günlerinin mutlu geçmesini istiyordu ancak yatağa yattığında uyku tutmadığı için bir o yana bir bu yana dönüp duruyor, şeytanın kendisine verdiği para tomarlarının çalınmasından korkuyordu. Ya paralarımız çalınırsa, karıcığım, mumu yak da kasaya bak deyip duruyordu. Uykusuz geçen geceden sonra sabah erkenden kalkıp dua etmeye gitti. Orada bütün insanlar birdi. Zengin de, fakir de aynı sırada oturuyordu. Kimse kimseden üstün değildi. Fyodor yine eskisi gibi dua etti. Aklına ölümü geldi. Gömülürken yanına ne para ne de elmas konulacaktı. Zengin de yoksul da aynı biçimde gömülecekti. Eğer cehennemde yanacaksa yine diğer ayakkabıcılar gibi yanacaktı. Birden fenalaşarak kendini oradan dışarı attı. Onu daraltan bu düşüncelerden kurtulmak için bir şarkı mırıldanmaya başladı. Ama polisin biri, "Beyefendi, sizin gibi asil bir insana böyle sokak serserisi gibi şarkı söylemek yakışmıyor." diye onu susturdu. Daha sonra sırtını bir duvara yaslayıp dinlenmek istediğinde duyduğu bir sesle irkildi. Kapıcı, "Aman efendim duvara yaslanmayın yoksa kürkünüz kirlenir." diyordu. Fyodor bir dükkanda gördüğü armonikayı satın alıp dilediğince çalmak istedi. Ama herkes ona kötü kötü baktı. Çevresini saran dilenciler para istiyorlardı. Eskiden basit biriydi. Oysa şimdi herkes ondan bir şeyler isteyip duruyordu. İyice bunalan eski ayakkabı ustası evine gittiğinde şeytan onu bekliyordu. "Dilediğin gibi seni zengin ettim. Şimdi sıra bende. Bunun bedelini ödemenin zamanı geldi." diyerek onu cehennemin en dibine gönderdi. Onu gören cehennem zebanileri koro halinde "Budala, enayi!" diye onunla alay ettiler. Fyodor cehennem ateşlerinden yükselen gazdan neredeyse boğulmak üzereyken birdenbire bu dehşetli görüntü yok oluverdi. Yine eskisi gibi çizmelerinin başındaydı. Lambanın isten kararmış camından yükselen yanık fitil kokusu odayı doldurmuştu. Masanın yanına dikilip duran Kolokolnaya sokağındaki müşterisi öfkeyle sesleniyordu. "Ne tembel ustaymışsın, hala bir çizmeyi bitirememişsin. Daha kaç kez buraya gelip gideceğim?" Birden silkinen Fyodor tekrar içine koyuldu. "Bitmek üzere efendim." diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. Sonra çekinerek Mesleğiniz nedir acaba diye sordu. Müşteri, ben havai fişek yaparım diye yanıtladı. Fyodor işini bitirip çizmeleri teslim ettikten sonra adamın ödediği parayı alıp paltosunu giydi ve dışarı çıktı. Sokakta yürüyen kalabalığın arasına karıştı. Artık zenginlik de en az yoksulluk kadar değerini yitirmişti gözünde. Sonunda herkesin aynı toprağa gireceğini düşünerek ilk kez yoksulluğundan yakınmadığını fark etti. Yeryüzünde ruhunun birazını bile şeytana satmaya değecek hiçbir şey olmadığını biliyordu artık.